Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine güzel bir hafta ve ikisi birde karşınızdayız. Teknoloji ve oyun dünyasının gelişmeleri ekranlarınıza taşıyacağız. Teknoloji dünyasında Microsoft'la başlıyoruz. Microsoft yeni telefonlarını tanıttım. Onu mobilitede konuşuruz diye almadım ben. Aynı zamanda Windows 10, HoloLens ve genel olarak da Xbox hakkında bazı bilgiler paylaştılar. İlk olarak HoloLens'le başlayalım. Uzun zamandır biz denemek istedik, deneyemedik ama geliştirici kiti ne zaman satışa başlanacak, kaç lira olacak falan diye söylentiler vardı ve konuşuluyordu. Merak içindeydi insanlar. Çok merak etmeyin, geliştirici kiti 3000 dolar olacakmış. O gelecek sene
İyi para.
başında dağıtılacakmış.
Güzel para.
3000 dolar yani saçma sapan bir fiyat. Yani
Geliştirici kiti için ama farklı bir teknoloji. Bu da yine heyecan verici. Teknoloji de kim hangi geliştiriciler
şimdi bir demo
alacak
gösterdiler.
bilemiyorum
Biliyorsun
yani.
duvarda ateş ediyor, ateş ediyor adam Star Wars bilmem ne giyi yaptılar. Ama aleti deneyenler diyor ki fov çok düşük. Yani fovun düşük
Görüş
olması
açısı
ne
düşük.
demek? Siz sadece şu kadarcık bir alanda o sanallığı görebiliyorsunuz. Öyle düşük bir alanda oyun oynanmaz ki. Fov dediğin 110 derece falan olmadı mı oynayamıyorsun. Sana
Tabii.
gerçeklik kasları 110 derece
İlk
eleştiriliyor.
tanıtım videolarına baktığın zaman motosikletin altından girip
Ha,
üstünden çıkıyorduk.
aynen.
Tabii bunun görüş açısıyla bir alakası yok ama baktığım zaman geniş şehirde pek çok unsuru görebiliyorduk. Gerçeklik ve
Evin içinde
sanalla bir araya
televizyonlar
getiriyordu.
falan oluyordu falan
Ama
hikaye.
şu an belki de geliştirme aşamasında olduğu için belli bir kısıtlı bir alana hitap ediyor veya
Vallahi
kısıtlı
bilemiyorum
bir
da 3000
alanda
dolara
aktivite
duyunca pek
gönderiyor.
de gelişebilecekmiş gibi gelmedi.
İsteyelim Mesut Çevik istiyor diyelim gönderelim.
Yok o
Talha Aynıcı istiyor
yetmez. 3000
diyelim.
dolar olunca yetmiyor o
Olmuyor
kadar. Sıkıntı yaratır. Onlar
mu?
ancak belli seçilmiş kişiye yollarsa yollarlar. O da geliştirici olması lazım ki 3000 dolara değsin. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Facebook'un geliştirdiği Oculus'a bakıyorsun. Geliştirici kiti kaç liraydı? Adam 300 dolar 400 dolar bir para veriyordu. Alıyordu geliştirici
Yani büyük
kitini.
küçük her kitleye
Evet, herkese
ulaşan geliştirici
ulaşabilirdi.
olarak.
Şimdi 3000 dolar olunca belli ki çok büyük geliştiricileri hedefliyorlar. Belli yani herkes geliştirmesin. Belli 3-5 uygulama olsun. Belki de aletin kötü olduğunu herkes görmesin, konuşmasın. Alan adam da
Ben
ona göre yürüsün diyorlardır, bilmiyorum.
ya geliştirici kiti böyleyse üst düzey geliştiricileri hedeflemişlerse üst düzey alıcıları mı hedefliyorlar
Ne
acaba
bileyim anlamadım. Alet
alıcıları?
kaç lira olacak? Bakalım hep beraber göreceğiz. Windows 10 bu arada 100 milyon cihazı yüklenmiş şu ana kadar ilk güncelleme çıktığından beri. İlk ay 75 milyondu. Ondan sonra çok büyük bir ilerleme olmamış. 110 milyona ulaşmış. Demek ki yavaşlama var. Orada da zaten adamlar
Ücretsiz.
dizüstü bilgisayar pazarını Windows 10'da canlandırmadı. Bedava update verince millet eskiye döndü falan demişlerdi. Ne yaptı Microsoft da kendi dizüstü bilgisayarın tanıtımını yaptı. Dönüp tablete dönüşen kalemle kullanabildiğim falan filan ama ben bunları gerçekten pek aklı selim hareketler olarak görmüyorum ya. Yani Microsoft olarak senin ne işin var dizüstü bilgisayar falan üretirken? Ne
Yani zaten
yapacaksın yani?
Surface tablet gibi güzel bir tabletim varken dizüstü
Surface
bilgisayar
tablet
için.
üretmesi bile saçmalık. Yani işletim sistemini herkese dağıtıyorken sen donanımla mı fark yaratmaya çalışıyorsun? Orada zaten haberini birazdan yapacağız.
Biraz kendi şeyini pazarlıyor aslında.
Dell XPS
Yazılımını
serisi
da
var. Tabii zaten aynı fiyata satılan. Niye Microsoft olayım ki Dell XPS gibi mucizevi bir cihaz varken yani orada?
bilmiyorum.
Neyse. Onu konuşuruz. Bu arada Xbox One için üzücü bir haber var. Cortana ne zaman gelecek deniyordu. 2016'ya ertelenmiş o da.
Evet.
Daha Xbox One için ses yani bir şeyler sorup cevap alma kısmında
Siri
biraz daha
misali bir
bekleyeceğiz.
hareketlilik göremeyeceğiz yakın süre
Evet,
zarfında.
ama bir değişik haber var. Havok fizik motorunu Microsoft'un satın
Evet,
alması.
bende de vardı bu
Evet, senin
şey
haberini çaldım.
HoloLens'le yok HoloLens'le birlikte bu haber de vardı ama
Bir de ilk haber olarak koymuş adam
ilk
hepsine.
geçtim yok bu ortak haber
Evet.
olmuş oldu. Bendeki de haber sayısı azalmış oldu. Sıkıntı yok yani.
Daha mı yok? Şimdi Havok alması hakkında ne diyorsun?
Ya Havok
Ne
zaten
değişecek yani?
oyun severlerin neredeyse hemen hemen her oyunda gördükleri çok
Evet.
meşhur bir fizik motoru.
Hatta burada
Önemli bir
bak.
yatırım olduğunu düşünüyorum ben
Havok,
bunun.
Halo, Assassin's Creed, Call of Duty, Destiny, Dark Souls ve Elder Scrolls gibi 600'den
Yani bak
fazla
Last
yapımda.
of Us, Infamous var işin içinde, Killzone Shadow of All. Yani pek çok oyuna sadece PC üzerinde değil, konsollarda da önemli oyunlarda yer etmiş bir motor. Çok çok eski de bir motor aslında. Önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Zaten Microsoft tarafından yapılan açıklamada da bunu sadece tek elimize almıyoruz. Biz yine üçüncü parti firmalara, oyun geliştiricilere bu motoru vereceğiz, sunacağız
Evet.
dediler. Bakalım bu yatırımın ilerleyen dönemlerde neye dönüşeceğini görmek lazım.
Şey yorumu vardı yani oyun konusu ne kadar ciddi eğildiklerini gösteriyor. İşte Xbox'taki gelişimin işaretleri
DirectX
bunlar
12 de var
falan.
hali hazırda
Evet.
gelmek üzere. Üzerine bir de bu Havok motoruyla
Böyle
birlikte.
çok böyle mutlulukla karşılanmış aslında Microsoft tarafında bu
Ya PC
hareketler
oyunculuğuna
oyuncularda.
ciddi anlamda önem veriyorlar. İşte Xbox One uygulamasının getirilmesi, Game DVR uygulamasının
Evet.
getirilmesi, Xbox Live'ın tamamen Windows'la birleştirilmesi gerçekten de güzel atılımlar olarak görüyorum ben bunları. Havok motoruyla ilgili olarak da motoru almak, hani daha önce Intel'deydi bildiğim kadarıyla. Şimdi Intel'den satın aldılar diye biliyorum. Hani almaktan ziyade bununla neler yapacaklar? Daha
Önemli
ne
olan
kadar
o.
ileriye götürecekler ve hangi şeylerde kullanacaklar, teknolojilerde, hangi
Evet
oyunlarda
doğru.
kullanacaklar? Onları bir görmek lazım. Bu haberin ardından istersen ben de buradan ikinci habere geçeyim. Ortak haberimiz olmuş oldu bu şekilde. Diğer haberim Steam üzerinden Türkiye'de PC oyunculuğu lider konumda arkadaşlar, biliyorsunuz yani konsol kullanımından ziyade PC çok daha fazla yaygın olduğu için de PC oyunculuğu daha yüksek seviyede. Steam'de bir araştırma, bir istatistik üzerinden giden Steam Spy verileri açıklandı. Steam Spy verilerine göre arkadaşlar Türkiye'de en çok oynanan ilk 20 oyun şöyle sıralanıyor. Birinci numara bakma. Bir numarada sence hangi oyun var?
Ben Call of Duty vardır falan diye düşünüyordum ya.
Yaklaştın tür olarak. Ama Call of Duty yine bize...
Counter Strike.
Call of Duty bile bize niş geliyor Counter Türkiye'de. Strike. Counter Strike. Evet. Global Offensive. Zaten Canavar Hareketler programımız var bizim de. Türkiye'nin dört bir yanından oyuncular güzel hareketlerini gönderiyor ve biz onları sunuyoruz. Orada ben artık Counter Strike için şey diyorum. Milli sporumuz.
Milli
sporumuz. Hani güreşten sonra milli sporumuz. Çünkü ciddi anlamda bir Counter Strike çılgınlığı var insanlarda. İki numarada çok enteresan. Tabii bu Steam'de belki de genele vursaydık.
League of Legends olacaktı.
Alsaydık, League of Legends birinci sırada olurdu diye düşünüyorum ben. İkinci sırada Dota 2 var. Üçüncü sırada H1Z1 var. Dörtte Unturned isimli...
H1Z1'i iyi tuttu ha.
İyi tuttu evet. Özellikle Battle Royale modu gerçekten çok keyifli. Yani biz de canlı yayınlarda oynuyoruz. Unturned isimli Minecraft'tan hallice böyle bir zombi oyunu. Orada da çünkü böyle bir bloklardan oluşmuş bir dünya vardı yanlış hatırlamıyorsam. Beş numarada beni şaşırtmayan bir oyun var. Türklerin bu kamyon simülasyonlarına olan...
Ya o çok enteresan.
Donanım Haber'deki forumları da biliyorsun
bizim
değil
Yunus'un
mi?
Bizim Yunus'un evinde direksiyon seti falan var dedim. Bu direksiyonlar ne olursa kamyon sürüyor mu abi dedim.
Çok yani ilginç bir şekilde evet. Euro Truck Simulator 2 var. Yani arkadaşlar az önceki muhabbetten de anlayacağınız üzere. 6 numarada Team Fortress 2, 7 numarada Counter Strike 1.6. Unutulmaz efsanevi Counter Strike. İlginçtir 8 numarada Rocket League var. Bu da epey tutmuş. Ben PlayStation 4 Plus'la birlikte ücretsiz verildiği için insanlar oynuyordur diye düşünüyordum ama baya baya PC'de oynanıyormuş.
Top olsun yeterli bizde bizim ya. Neyle oynanacak? Yani, arabayla uçakla da vursan oynuyorsun onu ya.
Oynanıyor. Aynen öyle. 9 numarada Payday 2 var. 10 numarada Garry's Mod. 11 Speedrunners. 12 numarada Grand Theft Auto 5 var. Yani büyük ihtimalle fiyatından dolayı. Çünkü Counter Strike Global Offensive biliyorsun. 2 liraya evet. 3 liraya falan da satılıyor. Grand Theft Auto biraz daha aşağılarda bence fiyatından dolayı. 13 numarada Football Manager 2015. Bakalım 14 Elder Scrolls Skyrim var. 15 numarada Mount & Blade Türk yapımı Warband var. 16 numarada Smite bir başka MOBA. 17 numarada Left 4 Dead 2. 18'de Trove. 19'da yine bir başka Counter Strike. Bu da Free to Play Counter Strike. Ve 20 numarada daha önce duymadım Robocraft isimli bir oyun. Yer etmiş Türklerin tane, oyun evet. Şeyi MOBA ve First Person Shooter olarak özellikle ön plana çıkmış durumda.
Dünya lisesileriyle de çok benzer aslında yani, ya. Tabii, yani tabii. Genel olarak
Counter
herkes
Strike dünya genelinde de çok ilgili takip ediyor.
Twitch'e bak farklı bir tabloda görmüyorsun. League of Legends var,
League
Dota
Legends,
2 var,
Dota, Counter Strike, evet. Hearthstone var bir de böyle 4 sırada. Işte.
Hearthstone tabii Steam'de olmadığı için gözükmüyor.
Gözükmüyor aslında. Acaba? Türkiye'de şeyini bir nabzını tutmak lazım. Epey bir ilgi duyulan bir
tabii,
oyun
tabii.
Ama acaba ne kadar Türkiye'de ilgi görüyor? Onun bir aslında nabzını tutmak lazım bence.
Belki bir store'dan alınsa iyi olabilir. İnsans otomobillerle devam edelim Taha. Daimler yeni insansız otonom kendi kendine yolda gidebilen tırını denedi yollarda başarılı bir şekilde ve seri üretimi hazır hale getirmişler. Tabii şimdi insansız diyoruz ama şöyle diyorlar bu yarı otonom aslında. Yarı otonom sistemin en gelişmiş hali mutlaka bir insanın hemen direksiyona müdahale edecek şekilde sistemin başına durması lazım. Ne yapıyor? Tır şeridinden çıkmadan, önündeki araca çarpmadan herhangi bir engel varsa şeridinde gitmeye devam edebiliyor. Sen kollarını çekiyorsun. Çayını kahveni içiyorsun. Yeni uyuyan tır şoförleri için mükemmel elverişli bir ortam oluşturmuşlar. Hatta iki tane yönetici yan yanalar ve görülebileceği gibi hiç muhabbet sohbet ederek tırı sürmeye devam ediyorlar.
Uzun yol şoförlerine uyurken yolda devam edecek
yolda bir konsept. Ama şimdi bu konseptlerin hepsinde şeritlerin düzgün çizilmiş olması, tabelaların düzgün olması falan gerekiyor. Bizde asfalta atıyorlar, şeridini bir ay sonra çiziyorlar. Öyle bir saçma sapan bir olay var. Orada ne yapıyor bu tır onu çok merak ediyorum.
Adam uyurken tır yoldan çıkıp başka bir yere gidiyor.
Allah'a akber diye bir ses verip böyle oradan.
Adam Kayseri'de yola çıkıp Gürcistan'a gidiyor.
O da olabilir ha. Nereye saptığı belli olmadan. Onun için ya şey tehlikeli. Bu sistemler tıra niye koydun?
Yani evet.
Tren için koyuyor biliyor musun? Çarparsa sürücü ölmez. Ne de olsa tır ya.
Tır. Tank gibi bir şey sonuçta abi yani. Sıkıntılı. İsim olarak da Daimler böyle bir Türk markası gibi. Hani sönmezler gibi geldi bana.
Abi Mercedes-Benz sonuçta hani üreticisi. Daimler diye geçiyor ama.
Ha, Daimler
tabii, Mercedes-Benz oluyor. Evet.
İsmi çok böyle Türk gibi.
Daimler yani. Gibi değil mi? Öyle.
Daimler ya da böyle.
Ben eksik söyleyince tabii ister istemez
yok,
şey.
Yok yok hayır. Daimler doğrusudur yani.
Evet. Ve genel olarak Intelligent Highway Pilot ismi koyulmuş sisteme de. Ne yapmışlar? Frankfurt'tan Stuttgart'a gitmişler. Almanca arkadaşlarımız biliyordur Almanya'da yaşayan. Almanca demek de yanlış bir şey ama Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımız biliyorlardır herhalde değerini bu yolun. Bilmiyorum. Bir de Alman altı yolunda gidersin herhalde ya. Radar aracın 70 metre ilerisini 130 derecelik bir açıda, 250 metre ilerisini de 18 derecelik bir açıda tarıyormuş. Yol çizgilerini, aktif hız kontrolünü, aktif fren yardım sistemiyle falan destekleyerek yolda gitmesini sağlıyormuş tırcağızın. Ama tır olunca yani, ne bileyim otonom falan bana çok hoş gelmedi. Yani.
Evet, herhangi bir sıkıntıda ciddi bir kazaya sebep olabilir. Yani işin şakası bir tarafa. Tır yani.
Tır yani. Onun için işte yok bir de ya şey çok komik. Yarı otonom sistem yaptık ama her an müdahale hazır halde bekleyeceksin diyor.
Ama bunun bir acaba test alanı falan var mı?
Yapmışlar daha önce, seri üretime geçtiğine göre. Demek
yani bunların
ki,
testi evet. Tamam ama belli bir kaliteye ulaşıp belli bir nizam intizam ayarlandıktan sonra zaten bunları piyasaya sürüyorlardı diye düşünüyorum Mesut.
Ben de öyle düşünüyorum.
Hani hükümet yani, sonuçta bunları böyle hadi bakalım insansız tırlar yallah.
Yallah demiyordur yani kesinlikle. Bir diğer grupsa PSA, Peugeot ve Citroen yine insansız araçlarıyla 580 km'lik bir yol kat etmişler. Paris'ten Brondeux'a gitmişler.
Bordeaux
diye mi okunuyor? Yavrum beni işte Fransız olunca adam Fransız.
Yok Fransız değil. Bir futbol takımından dolayı biliyorum
Bordeaux'a ben. Bordeaux'a gitmişler. 580 km yol kat etmiş araç. Ve otonom araçlarda Avrupalılar da hızlı bir şekilde geliştirme evet. içindeler. Amerikalılar hep şov yapıyorlardı. Avrupalılardan da şimdi
geri durmuyorlar.
Evet, önemli adımlar görüyoruz. Hatta orada bir geyik var işte. Avrupalılar ilk otomobil yarışını kazananlar oldular. Bu ikinci otonom elektrikli araba yarışında da Amerikalılar kazanmak için elinden geleni yapıyor. Volkswagen'e o yüzden suçluyorlar falan tarzında böyle.
Avrupa markasına de var. Çamur evet. atmayın diyorlar yani.
Türk Volkswagen kullanıcılarının alıştırdığı grup bunu savunuyor falan diyormuş.
Ha, ciddi misin?
Yok be. O kadar da değil.
Olabilir yani bizim memlekette çok garip şeyler savunuluyor da yani.
Evet, evet.
Yani iPhone, Android, Fenerbahçe, Galatasaray'dan sonra her şeye hazırım ben bu memlekette. Evet, oyun dünyasından haberlere geçelim arkadaşlar. Son dönemin, son yılların büyük beğeniyle takip edilen serilerinden bir tanesi Far Cry hiç kuşkusuz. İkinci oyunda biraz sekteye uğradı ama üçüncü oyunla birlikte tekrar rayına oturdu seri. Güzel bir çizgi yakaladılar ve bazı oyunlara da ilham oldular aslında. Açık dünya oynanışı, yan görevler, işte haritayı aç, istediğin gibi gez dolaş, istediğini yap, ister gizlilikle git, istersen aksiyona yol ver vesaire vesaire diyerek Far Cry 4 ile birlikte de bu başarıyı devam ettirdiler. Aslında çoğu insan için Far Cry 3'ün bir expansion pack'i gibi duruyordu ama Far Cry 4 de kendi çizgisini gösterdi, kendi kalitesini gösterdi bence. Şimdi bir başka Far Cry oyunu duyuruldu arkadaşlar. Hatta Türkiye'de de bir oyun sitesi bunu duyurduğu için, yanlışlıkla sızdırdığı için ilk önce Twitter hesabı askıya alındı.
Evet, IGN Türkiye.
IGN Türkiye evet. şey yaptı, Twitter hesabını askıya aldılar. Yeni bir Twitter hesabı açtılar vesaire falan. İlginç olaylar oldu. Her neyse konumuza dönecek olursak Far Cry Primal isimli bir oyun duyuruldu arkadaşlar. Ve bizi nereye götürüyor biliyor musunuz? Milattan önce 10 binli yıllara götürüyor. Taş devrine gidiyoruz. Taş devri.
Ne yapıyoruz
orada? Molos taş falan filan var diyormuşum.
Trailer'ını görme şansım oldu. Yayınladılar mı
aslında
video?
Aslında şimdi Ark Survival Evolved gibi bir şey diyeceğim ama evet tanıtım videosu yayınlandı ama bu tanıtım videosu çok da böyle oyun dinamiklerini gözler önüne serecek bir tanıtım videosu değildi. Bu bir başlangıç videosuydu diyebiliriz ama buradaki olay tabii ki de insanlığın ilk çağında yani yorumlarda ve açıklamalarda bakarsak insanlığın ilk çağına götürüyor ve craftlama sistemi çok yoğun geniş bir craftlama sistemi zanaat sistemiyle birlikte oyuncuları kucaklayacağı söyleniyor. Xbox One ve PlayStation 4 için 23 Şubat'ta çıkışını yapacakmış. Çok yakın süre zarfında çıkacak.
Evet.
Bazıları şey dediler Far Cry 3'ün bir expansion pack'i vardı genişleme paketi.
Evet gördüm.
Blood
şu
Dragon.
Robotlarla mobotlarla savaşıyor.
80'ler kafasındaydı evet. biraz Terminator, retro. Robocop müzikleri falan vardı retro. Acaba dediler Far Cry 4'ün böyle bir acaba expansion pack'i gibi bir şey mi? Ama oyun $60'dan çıkacak. Hiç de expansion pack gibi durmuyor.
Artık bir expansion pack'leri de zaten o fiyattan satmak için ayrı oyun olarak
tabii,
sunuyorlar.
Tabii tabii. Aslında spin-off bir oyun. Kendileri de bunu belirttiler ama spin-off bir oyun olmasına rağmen $60'dan çıkışını gerçekleştirecek bir oyun arkadaşlar. Belki de bu ne bileyim craftlama sistemiydi, açık dünya zombiler diyorum, dinozorlar vesaire çok tutulduğu için bir oyun daha vardı şu anda hatırlayamadım. Kaldırıldı erken erişimden. Yapımcıları parayı cukkalayıp gitti vesaire. Bayağı olaylar oldu. Şimdi Ark bayağı satılıyor Steam'de bayağı gözde. Oradan bir yürümek mi istediler acaba?
Şimdi oyunun kalitesine bakmak lazım.
Erken erişim aşamasında.
Far Cry 4'e baktığımızda neyle ön plandaydı? Doğal yaşamla. Hayvanlar üstünde bayağı durduk diyorlardı.
Demek ki motor içeri dalıyorlardı.
Evet, demek ki motor şeye çok uygun. Dinozor minozor yerleştirmeye. Hazır motor uygunken yüklenelim demişlerdir.
Olabilir. İlgi çekici bir konsepti var. Son dönemde oyuncuların ilgi duyduğu bir konsepti var. Yani çıktığı zaman tabii ki de oynadıktan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel itibariyle yani spin-off bir oyun olarak $60 bana fazla geldi. Kendileri de bunu dile getirdikleri noktada. Daha ucuza yani bir $40, $30 çıkması gerekiyordu diye düşünüyorum ve bir başka haberime geçiyorum. Hep sanal gerçeklik kasklarından bahsediyoruz ama bu seferki haberimiz bir hayli ilginç arkadaşlar. Bir Vive çalışanı HTC Vive kullanarak nişanlısına evlilik teklif etmiş olmaz. Sevgilisine evlilik teklif etmiş. Nasıl yapıyor? Sevgilisinin kafasına kaskı geçiriyor. Orada sanal bir yüzük gösteriyor. Böylelikle ne yapıyor Mesut?
Alyans almaktan güzel bir şey yapmış.
Alyans almaktan da yırtıyor.
Çok güzel fikir ama.
Fikir güzel. Evet, orada bir açıyor.
Git elinden al filan böyle değil
yani
mi?
Yani sanal ortamda açıyor. Orada tabii sanal ortam olduğu için adam kodlamış orada. Nal gibi şeyi de koymuş. Pırlanta elması parlıyor ama sanal. Gerçekten
çok,
de
çok
vermiş
bir
daha sonra
şey yalnız,
konsept güzel. Böyle evet. Bir tabii görsel olarak sizler
diğer
isimlerini görüyorsunuz
iyi bir
arkadaşlar.
Reklam.
Tabii ki.
Evet.
Kesinlikle güzel bir reklam çeşidi. Nihayetinde oyuncu olmayan bir kitleyi de hatta kızları bile ya bu nasıl bir evlenme teklifiymiş gibisinden ilgisini çekebilecek ilginç bir çalışma olmuş. Tabii ki kız arkadaşı bu teklife hayır dememiş Mesut. Evet demiş. Biz onlara yermiş.
Muradına
evet. Biz çıkalım kerevetine deyip sana atalım topu.
Dünyanın en sessiz odası unvanı kime geçti diye çok büyük merak içerisindeydi insanlar. Söyleyelim Microsoft'a geçmiş. Ne yapmışlar? Build 87 kampüsündeki ses teknolojileri test odasını -20 desibel gibi şaşırtıcı bir seviyeye indirmişler. Bundan önceki rekor -9 desibelli bir başka kampüse aitmiş. Bir başka şirkete aitmiş laboratuvar ortamına. -9'dan sonra -20'ye inmiş ama desibeller arasında logaritmik bir artış var. Yani oradaki artış öyle 2-3 kat değil. Çok daha fazla bir kat olarak baktığında bir artış söz konusu. İnanılmaz bir seviyeye inmişler. Hatta teorisyenlere göre bu işin matematiğini bilen insanlar -23'ten aşağısı yok demişler zaten sessizlik adına.
Taban
değer -23 demişler. Bu odalarda da 20 dakikadan fazla kalınamıyormuş zaten. İnsan kafayı tırlatıyormuş. Çünkü böyle bir sürü ses duyuyormuşsun vücudundan ilgili.
Ya, hatta kalbinin sesi.
Şey vardı ya yorumlarda ne kadar doğrudur bilmiyorum. Damarlardaki kan akış sesini duyarsın falan demiş adam. Artık yani, o kadar duyabiliyor musun?
Kalp sesini duyarsın. Evet. Ya, damarlardaki akış.
Çünkü sonuçta bizim etrafımızda normal çevreye baktığınızda biz 20-30 desibellik minimum ses. 30 desibelde uyuyorsun sen evet. Düşün. Yani evde uyudun o da 30 desibel.
Tabii canım mesela sessiz evde oturuyorsun. Buzdolabından çat diye bir ses geliyor. Koltuk bilmem pat diye ses çıkarıyor. Böyle şey eşyalardan da böyle garip sesler evet. Gelir ya arada. Her daim bir ses oluyor ortamda.
Yalnız adamın korkulu rüyası. Nereden geldi bu ses?
Ha evet kalon nereden geldi? Evde tek başımaydım.
Aynen özellikle içinde. Akşam tam böyle kafanızı koyuyorsunuz. Başlıyor ya sesler takır tukur diye.
Oh diyorsun yalnızlık. Derken evet. Oradan çatır kütür sesler.
Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim.
Burada ne için kullanıyorlar peki bu odayı?
Ses teknolojilerini test ediyorlarmış işte. Yine akustik denemeler
falan. Herhalde.
İşte tabletler ses çıkartıyor mu falan filan.
Yani bu kadar sağlam bir oda yapmaları için ekstradan bir şeyle mi uğraşıyorlar diyecektim.
Bilmiyorum.
Ama.
Mesela bizim şu anki stüdyomuzda bizim minimum inebildiğimiz değer 16
desibel. 16
desibel. Tabii Türkiye'deki rekor da bizde falan diyor. At gitsin ne olacak.
Yerel şeyimizde rekor bizde.
Hatta 16 desibel de değil ya. 20 desibel falan da 16 desibel çok düşük. 20-22 desibele falan iniyorduk biz. Yeterli oluyordu bizim için de. Çünkü 30 desibel uyku seviyesi ya 16'ını görüyorduk. Biz tamam süper iş bizim için. Sessizlik kurtardı. Testi yapabiliyoruz diye düşünüyorduk. Şimdi tabii ofis kalabalıklaştı o kadar inemiyoruz şu anlarda da neyse artık. Volvo'nun bir simülatörünün görüntüleri ve videosu çıktı ortaya. Müthiş bir şey. Sanal gerçeklik kaskı falan hikaye demiş adamlar. Alın bunu kullanın. Yeni araçlarının testlerini burada gerçekleştiriyorlarmış. V-Grade şasi simülatörü olarak geçiyormuş bu. İnanılmaz bir tablo. Birçok projeksiyonla sanal çevresel olarak görüntü aktarılıyor. Ve araçtaki her türlü titreşimi de olabildiğince hissedebilmeniz adına bir aracın içinde oturuyorsunuz zaten. İnanılmaz güzel göründü. Ben de sizlere paylaşayım istedim. Evimizde olabilecek bir şey değil. Evimizde daha farklı sistemler kullanıyoruz ama sanal gerçeklik kaskı harbiden gereksiz. Böyle bir şey alacaksın. Evinde değil tabii. Bir iş yerinde şantiyede falan kuracaksın bunu. Hem de kiralarsın millete diye.
Yani işte. Aslında simülasyonun nihayetinde pilotları özel olarak mı geliştirmişler yoksa mesela bir Volvo
aracını
denemek
istiyor. Şimdi bu adam araba geliştiriyor ya yol şartlarını simüle edip nasıl daha keyifli bir araba sürüşü sağlarız kullanıcıya diye orada teknoloji geliştirip onu deniyorlar sanal ortamda. Tam bir şey adamlar böyle için deneme sahası. Sürücüye mesela yeni bir teknoloji aradılar onu test ettiriyorlar orada. Konfor aldın mı nasıl gidiyor araba falan tarzında.
Beğendim.
Evet iyi bir şey güzel olmuş. Evet, beğendim yani adamları takdir ettim.
Şey bir test sürüşü, test simülasyonu hali diyeyim
evet,
aslında.
Evet öyle diyebiliriz.
Evet, ben buradan iki tane arkadaşlar o zaman size sistem gereksinimi ilan edeyim. Birincisi Fallout 4'ten geliyor. Fallout 4 özellikle RPG sevenlerin heyecanla beklediği ama yaptığımız anketlere bakarsak kimsenin de umurunda olmayan bir oyun. Donanım haber tarafında. Ancak yine de ben bu haberi vermek istedim. Hemen sistem gereksinimlerimize bakalım. 8 GB RAM minimuma dönelim öncelikli olarak. Minimumda i5 işlemci veya Phenom 2 X4 işlemci istemiş. 8 GB RAM, 30 GB HDD alanı ve Nvidia GTX 550 Ti 2 GB veya AMD Radeon HD 7870 istemiş. Tavsiye edilenlere geçelim aslında biz hemen hızlı bir şekilde. Intel Core i7 işlemci 4790 veya AMD FX 9590 istemiş. 8 GB RAM, 30 GB free alan. Yani boş alan.
Alan her bir sistemiş yalnız
yani,
ha.
Evet yani bayağı. Şimdi Fallout'un şeyi de söyleyeyim bu arada. Ekran kartı olarak da Nvidia GTX 780 veya AMD Radeon R9 290 istemiş.
Temiz bir şey oyunun.
Fallout 4'ün grafiklerine bakan pek çok oyuncu da bu ne ya? Evet. Abartılı falan filan dediler ki biliyorsun Batman Arkham Knight için de bayağı bir kallavi bir sistem gereksinimi isteyip
çalışmamıştı ondan sonra.
Yani PC sürümünü piyasadan kaldırmışlardı. Bu sistem gereksinimleri acaba birazcık da nasıl diyeyim ya, bir reklam amaçlı olarak falan kullanılıyor olabilir mi acaba?
Oyunun grafikleri kötü değil aslında. Çevre çok detaylı.
Bak şöyle bir şey, sözünü kestim ama açık dünya oynanışına sahip bir oyun için gerçekten de güzel,
evet,
detaylar
şimdi
var. Yeterli.
Açık çevre dediğin zaman orada sistem gereksinimleri uçuyor gerçekten, diyebilecek bir şey yok. Zaten Fallout 3'ün grafikleri de eleştirilirken o hesaba katılmamıştı. O zaman düzgün bir sistemde çalışabiliyordu. Şimdi madem siz grafik istiyorsunuz alın size gafiller deyip vermişler.
Vermişler ayarı ama tabii ki de bu sistem gereksinimleri Fallout 4 için de fazla gibi geldi ya. Yani
biraz fazla da duruyor tabii ama açık çevre var işte. Oyun çıktıktan sonra bakmakta yarar
var. Şeyi de görmek lazım bu arada. Hani yükleme ekranı olacak mı? Tamamen açık dünya yükleme ekranı olmadan mı oyunculara sunulacak?
Yükleme ekranı bence olmayacak. Zaten yükleme ekranı olacaksa olmasın.
Yani yükleme ekranı varsa sistem gereksinimlerinin birazcık daha şey olduğunu düşünüyorum ben. Ya iyice abartı olduğunu düşünüyorum. Her neyse geçelim Star Wars Battlefront'a buradan arkadaşlar. Bir diğer sistem gereksinimleri. Bu bizim oyuncularımızın daha çok ilgisini çeker. Çünkü PPU. Ateş etmeli şeyler var bunun içinde Mesut'cum. Geçelim bunun hemen ben önerilen sistem gereksinimlerini sunayım sizlere arkadaşlar.
Sen konuşamamaya başladın yalnız ha. Kullanıcıya laf edersen PPU seviyor bunlar diyor. Diyor Allah dilini dolandırır.
PPU'lu seviyoruz ama baksana Call of Duty'ler, Counter Strike'ler önde gidiyor.
Aha aldın direkt dil dolandı orada. Biraz daha devam edersen burada boynum bükülüp kalacaksın.
Çarpıyorsun diyorsun. Intel i5 bak önerilen sistem gereksinimlerinde. Intel i5 6600 veya eşdeğer, bellek olarak 16 GB RAM istemiş. Ekran kartı olarak da yine GTX 970 4 GB'lık veya AMD Radeon R9 290 4 GB'lık istemiş.
Aşağısını isteyen yok zaten.
Yani Star Wars Battlefront'un da betasını oynadık bu akşam canlı yayında.
Grafikleri mükemmel.
Grafikler gerçekten
ya.
Başarılı.
Evet, müthiş.
Optimizasyon da kötü değil.
Kötü
ben
değil
gayet
evet.
Gayet yeterli ama şu önerilen PC sistem gereksinimlerinin ben yine abartı olduğunu düşünüyorum.
Değil be.
Çünkü biz aşağıda çok daha...
Siz ama orta sınıf detaylarda orta oynuyorsunuz. Sınıf. Onda bile grafikleri iyi duruyor.
Yeterli.
Ben şimdi eve gidip onu tam bir deneyeyim. Ben
de
abi diyorsun
yeterli. Bende önerilen sistem gereksinimleri var. Ben size deneyip test edeceğim. Size söyleyeceğim diyorsun.
Bende önerilenden daha da iyisi var. Şimdi o birazcık beni şey küçümsemek olur. Önerilen var demek falan demek istemiyorum
siz,
ama...
Siz de oynayalım.
Yok ben bir şey yaparım size. Bir SS atarım. Böyle görünecek. Oyunu böyle de oynayan var falan diye.
Evet ama genel itibariyle ben... Şeyi beğendim. Star Wars Battlefront'un orta seviyede grafiklerini beğendim. Orta seviye bilgisayarda da aslında yeterli seviyede çalışıyor.
Evet zaten PlayStation'da, Xbox'ta da çok iyi görünen bir oyunu. Adamlar iyi bir optimizasyon yapmışlar. Konsol evet, kullanıcıları da iyi bir keyifle oynayacaklar.
Ya şeyi de söylemek lazım. Star Wars Battlefront acaba patlar mı patlamaz mı? Özellikle Battlefield. Gerçi Battlefield Hardline'ın tabii ki de yapımcısı Visceral Games'ti. DICE'la alakası yoktu ama Battlefield 4'ten sonra birazcık acaba diye bir aklımızda soru işaretleri kalmıyor diyor değil. Çünkü DICE'dan önemli isimler de ayrıldı. Acaba dedik Star Wars Battlefront patlar mı? Acabaların hepsi gitti.
Evet değil mi
yani
görünce?
Bence beta
şok.
Başarılı.
Ben her o videodaki grafiklere ulaşırlar mı diyordum. Fazlasını gördüm ya.
Şeyi söylemek lazım tabii. Bir senaryo modu yok ama.
Olmasın
multiplayer
ya.
Multiplayer modundaki içerik de senaryo modunu kapatacak nitelikte.
Çok hoşuma gitti
ben.
Benim. Samsung ve Digiturk 4K yayını hazırlanıyorlar ama enteresan bir şekilde internet üstünden bir yayın sağlanacak. İSTV ile anlaşılmış birkaç 15 bölümlük bir belgesel de çekmişler bu konuyla ilgili 4K içerikler ama 6 megabit per second'la yayınlayacaklarmış. bilmiyorum hani demişler ki iyi bir kodekle sıkıştırıyoruz falan da dünyada öyle bir şey yok. 6 megabitte 4K mı olur ya? Beni orada şaşırttı sadece. Enteresan bir 4K yayın yapacaklar ama internet üstten izleyeceğimiz ilk 4K içerikler de olacak. Firmalar şu anda 4K'ya zorluyorlar. TRT 4K'da bildiğiniz gibi maç yayını yapacak. Geçtiğimiz programda bunun evet. haberini yapmıştık sizlere. 4K içerik konusunda ülkemizde zengin adımlar, iyi adımlar atılıyor. AMD işten çıkartmalara hazırlanıyormuş. Bir türlü bu adamlar doğrulamadılar ne yazık ki. Çalışanların %5'ini çıkartacakmış. 500 kişiye bu da karşılık geliyormuş. Ve bu işten 26 milyon dolar kar edeceğiz diye bekliyorlarmış. Avrupa ve Çin'de de iki bölgeye yeni yöneticiler atayarak oradaki varlıklarını da güçlendirmek, aynı zamanda data center'ları yönelik iş yapma peşindelermiş. Umarız bir şekilde işleri düzeltirler. Rekabet her zaman iyidir. Rekabetçi işlemciler ekran kartlarıyla pazarda olmaya devam ederler diye.
Rekabetçi kartlarla umarız kâra geçerler. Çıkarılan evet. insanların maaşlarıyla değil de.
Değil evet. MSI sınırlı sayıda GTX 980 Ti Gaming 6G Golden Edition çıkartmış. Altın kaplama tabii ki öyle değil yani. Golden dediklerine bakmayın, sarı renkli bir şey var. Plastik parça var üstünde. Oradan yani geliyor. Işte. Ama kartın güzel özelliklerinden bir tanesi 3 ayrı mod var. Hız aşıtma modu. Size kalıyor bunu seçenekleri. Mesela sessiz moda getirdiğinizde temel hızla çalışıyor. 1 GHz'de çalışıyor GPU. Hız aşıtılmış hıza geçiyorsunuz. Orada ufak bir ucundan oynuyor. Ve 1076 MHz'de çıkıyor. Ama oyun moduna getirirseniz burada direkt 1190 MHz'de çıkarak kartın GPU'su size orada en yüksek performansı sunmaya çalışıyor. Güzel düşünülmüş. Tabii ki üstünde geliştirilmiş olarak LED'ler var. İyi bir soğutma sistemi var. TeamForce biliyorsunuz. MSI'de başarılı bir soğutma sistemi. Hem sessiz çalışıyor hem kartı seni tutmaya yetiyor. Bunlarla beraber bakalım oyunculara yönelik bir servis sunmaya hazırlanmışlar. Thermaltake enteresan bir kasa ile karşımızda. Duvara asabileceğimiz bir kasa. Core P5 ile karşımızdalar. Bu kasayı hem dik hem yatay kullanabiliyorsun. Aynı zamanda 3 boyutlu yazıcıdan basabileceğimiz parçalar olacakmış. Bunları da ücretsiz olarak paylaşacaklarmış tasarımlarını. Enteresan İlginç, geldi değil mi? Kesinlikle. İlginç gerçekten çok
ve,
enteresan bir kasa.
Kasa çok şık. Hakikaten de duvara asılacak cinsten. Tablo evet. niteliğinde bir kasa. Hatta bu haberin altında bir arkadaşımız bundan yıllar önce kendi kasasını duvara montelemiş. Niki de Artenis'te herhalde. Gördün mü bilmiyorum.
Yok şansım
ben haberden olmadı. Sonra şeye baktım bayağı bildiğin kasasını montelemiş yani duvara.
170 dolar olacakmış kasa ve ekran kartınızı 90 derece döndürebilmek için içinde de bir tane yükseltici geliyor. Anakartı takabileceğiniz. Hı-hı. Hoş, güzel görünen bir kasa olmuş. Tabii duvardan kasam düştü falan gibi ne yapmalıyım tarzında şeylerle de karşılaşabiliriz.
Yerden feragat etmek için güzel bir yöntem ama duvara da asmak şık olursa.
Ya şov ama kasa o kadar güzel duruyor ki.
İnanılmaz şık. O zaten dedim ya hani tablo gibi. Tam duvara asmalık.
Evet. Yani gerçekten tablo gibi asmalık bir kasam var demeniz için bir kasa da artık hayatımızın bir parçası olacak.
Evet, buradan ben oyun haberlerine tekrar geçeyim arkadaşlar. Amerika'da PlayStation 4'ün fiyatına indirim yapıldı. 50 dolar daha düşükten satılacak. Zannet 400 dolarda 350 dolardan satışa sunulacak bundan sonra arkadaşlar. 350 dolardan satılacak. Aynı şekilde Kanada'da da 500'müş herhalde. 480'miş. 430 Kanada dolarından satılacak. Ancak bu fiyat indirimi Avrupa'ya uğramıyor. Sadece Türkiye değil. Avrupa'da da herhangi bir şekilde bu fiyat indirimine evet. gidilmiyor. Belki de o kur yani euro dolar kurundan bir alakası vardır diye düşünüyorum ama maalesef bu indirim herhangi bir şekilde ülkemize gelmeyecek. Kaldı ki bizde de döviz aldı başını gitti. Yani durumlar karışık. O yüzden ya, yurt dışından gelen bir ürünü şu anda şey yapmazlar.
PlayStation 4'ün fiyatı düştü. Euro arttı. Fiyatı düşük aslında şu anda. 1200 liraya falan alınabiliyor. O güzel. Ben biliyorsun 1700 almıştım. Yanında bir de oyun kaktırmışlardı hatırlarsın. O programda özel olarak onu da
evet, hatırladım şimdi.
Teknosa'nın hediyelerinden bir tanesi olmuştu. FIFA kaktırmış. Adam dedi ki eğer ilk alanlardansan oyun da alacaksın. Orada millet ağır ya ağlata ağlata sattılar oyunları ya. FIFA aldım ya. Ben FIFA aldım. Düşünebiliyor musun? Valla ya boş boşuna FIFA sattılar bana.
Teknosa bunun hesabını vereceksin.
Vereceksin. Öteteceğim sana. Her yerde ismini
alacağım. Adamın gözleri yaşardı anlatırken burada.
Teknoloji tarafına geçtiğimizde Elon Musk biliyorsunuz adam mucit Tesla mesla bilmem ne derken aynı zamanda ABD'deki en büyük güneş paneli üreticilerinden SolarCity'nin de yönetim kurulu tarafında yer alıyormuş ve dünyanın en yüksek verime sahip 22.4 pik değerine verimliliğine ulaşan bir güneş paneli geliştirmişler ve bu da bir bağımsız kuruluş tarafından onaylanmış ama şöyle bir durum var. Uzmanlar bu güneş panelinin hani ulaştığı verimliliğe çok fazla bir şey değil demişler. Zaten günümüzdekiler 18-22 seviyesinde. Yani 22 nokta bilmem kaç yaparak.
Elon Musk fazla hava atma demişler.
Evet yani. Hava atma demişler ama adam orada fiyatın çok uygun olacağından bahsediyor. Ve önemli olan da zaten bence fiyatın uygun olması. Aynı şirketin %30, %40 verimliliğe ulaşan panellere sahip oldu ama maliyeti %50 arttırdığı için şu an için bunları piyasaya sürmediği konuşuluyor. Yakında görünen o ki arkadaşlar, güneş enerjisi doğalgazdan ve kömürden daha ucuza gelecek bize. Şu anda hala pahalı. Yani ilk yatırım maliyetini çıkartması 10 yıl falan sürüyor. Eğer %40, %30 verimliliklere ulaşırsak ya da %40'ın üstüne %50 verimliliğe ulaşsan mesela, o zaman bu fiyatlarla alsan bile fazla fazla çıkartıyorsun her türlü ilk yatırım maliyetini. Ve fosil yakıtlardan tamamen kurtulmuş olacağız hepimiz. Gerçekten uygun fiyatla evimizi ısıtabiliyor, soğutabiliyor olacağız yazında özellikle. Önemli gelişmelerden bir tanesiydi bence. DJI yeni bir kamera tanıttı. GoPro'ya tam rakip bir kamera. Nasıl bir kamera bu? Üstünde 3 yönlü dijital, zaten kendi şeyi var, stabilitörü var. Steadicam özelliğine sahip. Ve aynı zamanda üstte bir 4K kamera var. Fiyatı $650. Bugün ne yapıyorsunuz? Bir GoPro alıyorsunuz. Bir de üstüne gidip o Steadicam'i aldın mı fiyatı $1000 geçiyor. Ama adamlar kamera, 4K kamera artı Steadicam $650
fiyata... yapmışlar yani.
Evet, bu fiyatı bir kamera duyurdular ve kameraya özel lens de takabiliyorsunuz. Çok önemli geliştirmelerden bir tanesi bu. Özellikle video blogların çok ön plana çıktığı günümüzde büyük ihtimalle her vlogger bundan bir tane almak isteyecektir. Hipsterların rüyası diyebiliriz bu alete. Razer yeni mekanik klavye oyuncusu Black Widow Ultimate 2016. Geliştirilmiş klavyenin özellikle ışık geçişleri kısmında bayağı bir geliştirme var. Oldukça hoş duruyor. Yakın bir zamanda incelemesi de bizim sitemizde yer alacak. Mekanik tuşlar dayanıklılıklarıyla ve basış hisleriyle ön plandalar. Ve bu konuda da...
Bir de sesleriyle.
Evet, sesleriyle. $110'luk fiyatıyla da şu anda kullanıcılara merhaba demiş durumda. 16 ayrı kamerasıyla SLR makinelere rakip olan bir tane kompakt makine çıktı. 16 tane sensör var üstünde. Hepsinin F-değeri farklı. Böylece aynı anda fotoğraf çekip değişik düzenlemeler yapabiliyorsun ve toplamda 50 megapiksel bir fotoğraf elde edebiliyormuşsun. Yani 13 megapiksellik 10 kameradan işte nasıl bir sonuç çıkar bilemiyorum. Adamlar burada çok iddialar. Özellikle gece çekim inanılmaz yapıyoruz falan diyorlar.
Çekilen fotoğraflara baktım. Tabii bilemiyorsun. Üzerinde ya,
adam endendik çünkü... telefonla bile öyle fotoğraflar gösteriyor ki sana. SLR makineyi çöpe at, bunu alıyorsun. Sen eve gidip iki çekiyorsun. Öyle bir şey
bu
yok.
Ne ya, falan
bu ne falan diyorsun.
Üzerinde oynanmış falan olabilir. Hatta yani ben oyunlardan örnek verecektim. Adam bir iki screenshot koyuyor. Of bu ne ya falan diyorsun. Sonra bir geliyor oyun.
Alakası yok yakınıza. Yani. Evet, gerçekten. Dell XPS 13 ve 15 tanıtıldı. Ya kısaca özetlemek gerekirse aletler mükemmeldi. Daha da mükemmel hale gelmişler. Özellikle Dell XPS 15 GTX 960 içeriyor artık içerisinde mobil olarak ki video işleyecek adamın rüyası haline almış. Core 7 işlemci ile beraber gerçekten mükemmel bir makine. $999'lardan başlıyormuş. 4K ve Full HD ekranlı seçenekleri mevcut. 13 inç modelde bu seçenekler var. 4K modelde ise sadece 15 inç modelde ise sadece 4K ekrana sahibiz. 18 saat gibi oldukça iddialı bir batarya ömrüyle geliyor 13 inçlik model. 13 inçlik model $799'lardan başlıyor fiyatı. 15 inçlik model ise $999'lardan. Süper fiyatları var ya. Yani dolar artmasaydı.
Evet, kesinlikle.
Amerikalı adam için hiçbir şey değişmedi. Alete bak. Adamın kazancı aynı, ne olacak? Alır hemen bunu da, bizim için çok şey değişti.
Ya zaten orada fiyatlar çok artmamakla birlikte aldıkları ürünün kalitesi artıyor da sanki bizim burada aldığımız ürünlerin kalitesi birlikte fiyatlar da artıyor.
Paranın değeri ne yazık ki düştüğü sıkıntı için yaşıyoruz. Dell 4K ekrana sahip hibrit dizüstü bilgisayarı XPS 12'yi de duyurdu aynı zamanda. İşte klavyesini ayırıyorsunuz, isterseniz tablet olarak sadece ekranı kullanıyorsunuz filan. Direkt olarak Microsoft'un aslında dizüstü bilgisayarına rakip olabilecek bir ürün bu. Kalemi filan da var isterseniz kullanabileceğiniz. Fiyat kısmında yine aynı, $999'lardan başlıyor, $1299'lara kadar çıkıyor fiyatı. SSD tarafında 128 ve 256 GB'lık SSD'ler sunulmuş. USB Type-C ve benzeri bütün geliştirmeleri de içermekte. Eğer ikisi bir arada güzel bir cihaz arıyorsanız alabileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Son haberimi de yapayım. Tamam. TP-Link bir güvenlik amaçlı bir kablosuz kamera duyurdu. Gece görüşüne de sahip. Hareket mareket olduğumu size haber de verebiliyor. Özelliği bence fiyatı $104 artı KDV ve fiyatla ülkemizden de temin edilebiliyormuş kamera. Gerçekten çok hoş duruyor. Eğer satın almak istiyorsanız ülkemizden de artık kablosuz size eve biri girdiğinde haber verebilecek bir kamerayı böyle uygun bir fiyata temin edebiliyorsunuz. Gece görüşü özelliği 18 metreye kadar destekliyormuş. Önemli. Ya şimdi alarm taktırıyoruz. Evin dışına kamera taktırıyoruz ama evin içinde bir kameranın da sürekli kapıyı gözettiği, hareket olduğunu bize haber vermesi önemli.
Evet.
Tatildeyken filan eve girdi mi çıktı mı birisi en azından aklında soru işareti olmaz.
Kesinlikle. Acaba hareket algılama olayı falan.
Evet, hareket algılayıp e-posta atabiliyor.
Mı?
Şimdi ondan denemediğim için ne kadar başarılı işte, ne kadar değil diyemem. Ama fiyatı benim için önemliydi. Bu teknolojiler ama yıllardır var Talha ya. Yani hareket algılamada başarısız olabileceğini düşünmüyorum. Ne yalan
fiyatı
söyleyeyim.
Fiyatı iyi olunca insan...
Ha, yok merak ya, etme. Ya bunun fiyatı çok daha basit sanmış. Fiyatlarda mükemmel çalışan sistemler gördük çünkü.
Benim de son haberim League of Legends cephesinden geliyor arkadaşlar. 2009 yılında çıktı. 2014-2015 yılındayız ve bu kısa süre zarfında gerçekten de çok ciddi bir yol kat etti League of Legends. E-spor denildiğinde akla gelen, hatta e-spor anlayışını dünyaya da bir noktada kabul ettirmeyi başarabilmiş önemli oyunlardan birisi olduğuna inanıyorum ben League of Legends'ın. Konumuz League of Legends'ın İngiltere'nin ulusal kanalında yayınlanacak olması finallerinin arkadaşlar. BBC Spor ve BBC 3'te, bizim TRT 3 gibi bir şey oluyor herhalde bu. League of Legends'ın finalleri yayınlanacak. Gerçekten de ciddi bir atılım olduğunu düşünüyorum ben bunun. Yani atılım değil de ciddi bir hareketlilik olduğunu düşünüyorum. Çünkü nihayetinde özel bir kanal değil. Tamam, bir tanesi spor odaklı bir kanal. Diğeri de BBC'nin bir alt kanalı ama ulusal kanallara kadar çıkacak noktada kendini duyurabildiyse bir oyun, önemli bir evet, hareketliliğe, önemli noktada da dikkat çekmeyi başarabilmiştir. Tabii ki bu Wimbledon turnuvalarının yapıldığı noktada gerçekleşiyor olması finallerin önemli bir etki etmiş BBC'nin bunu yayınlamasında ama bugün baktığımızda işte Amerika'daki çok önemli bir spor kanalı ESPN'de de League of Legends yayınlarının öne çıkarılıyor olması. Twitch zaten benim evet, gözümde Twitch eşittir League of Legends aslında. Hani Twitch kanalının bu kadar ön plana çıkması ki Justin TV'nin yapımcıları da açıp bakıyorlar ki herkes League of Legends oynuyor. Biz bir tane oyun odaklı kanal açalım. Hani League of Legends'ın evet, da aslında büyük şeyle birlikte, tetiklemesiyle birlikte Twitch TV açılıyor. Yani seveni sevmeyeni, bayılanı bayılmayanı var ama League of Legends gerçekten de başarılı bir noktada yoluna devam ediyor diyebiliriz. Bizim ülkemizde de The Smart'ta ben gözüme çarpmıştı bir kere, bana böyle bir mesaj geldi işte. League of Legends finali bu akşam şu şu kanalımızda falan diye. Kim bilir yarın bir gün TRT'de
belli olmaz evet, yani gerçekten de görebiliriz. Farklı bir şey olur. Diğer oyun severler için de iyi gelişmeler olur. En azından kesinlikle, farklı oyunlara da bir kapı açılmış olur.
Belki böylece de League of Legends'tan diğer oyunlara geçiş olur. Oyun kültürü yükselir. İnsanlar Fallout'a da ilgi duyar.
Tabii tabii doğru.
Olabilir.
Evet, bir ikisi birinden sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.